Allah yolunda bilmediğin bir yere gitmek, orada ne olacağını bilmeden gitmek, aç mı kalacaksın, susuz mu kalacaksın bilmeden gitmek, bir tane dostum olacak mı orada bilmeden gitmek, çok zor bir ibadetti bu. Hicret zordur. Mekke'den çıkarken dönüp Mekke'ye bakmıştı Allah'ın Resulü. Ben seni severim ey Mekke dedi. Ağlayarak böyle söylüyordu. Doğduğu büyüdüğü vatanından kendisini çıkartıyorlardı. Onlar sizin mallarınıza el koyacaklar. Onlar sizi vatanınızdan kovacaklar. Onlar arsanıza el koyacaklar. Evinize el koyacaklar. Eşyalarınıza el koyacaklar. Nasıl ki aşık maşuku uğrunda, sevgilisi uğrunda nelere katlanır? Parasını harcar, bazen canını ortaya koyar, bazen ölür bazen öldürür. Yağmur dinlemez, çamur dinlemez. Çünkü aşıktır. Aşk insana bunları yaptırır. Bir insanı kurtarmak, hatta bir nesli kurtarmak, bir nesli kurtarmak için yapılması gereken faaliyetlerin içinde rol almak, bir kenarda durmamak, işin tam göbeğinde yer almak.
Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah Azze ve Celle bir ayette 5 vakit namazı emretmiş idi. Namazı güneşin hareketlerine göre, güneşin menzillerine göre öğle, ikindi ve akşam namazlarını duluk kelimesinin manalarına göre emretmiş. Duluk kelimesi hem zeval manasında, hem meyl manasında, hem de gurub manasında olduğundan dolayı bir kelime ile Allah Azze ve Celle 3 vakit namazı emretmiş olmaktadır. Gasak-ı leylin ifadesiyle de yatsı namazını emretmiş olmakta, Kur'an-ı Fecr ifadesiyle de sabah namazını emretmiş olmaktadır. Bu mesele üzerinde daha evvel geçen dersimizde durmuştum. Bu şekilde Kur'an'da 5 vakit namazın olmadığını, 3 vakit namazın olduğunu söyleyenlerin hem bu ayetleri hem de mütevatir olarak bize nakledilmiş olan sünneti inkar ettikleri ortaya çıkmış olmaktadır. Allah Resulü'nden mütevatir haberlerle namazın 5 vakit olduğu bildirilmiş olduğu halde insanların kafasını bulandırmak, din hakkında şüphelere düşürmek, en çok bilinen, en iyi bilinen namaz gibi bir konuda bile demek ki bize yanlış bilgiler gelmiş gibi düşünsünler, bir takım şüphelere düşsünler diye bu şekilde yalanlarla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar, hadisleri inkara sevk edenler, esas itibariyle dinin temeliyle oynamak istemektedirler. Allah Azze ve Celle beş vakit namazı o ayette emrettikten sonra Peygamberimize mahsus olmak üzere teheccüd namazını da emretmiş idi. Ey Resulüm, sana mahsus olmak üzere geceleyin kalk namaz kıl. Hatırlarsanız Müzzemmil suresinde Allah Azze ve Celle İslam'ın ilk yıllarında İsra suresinden aşağı yukarı 8-9 sene 10 sene kadar evvel gelmiş olan Müzzemmil suresinde Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile nisfehu evin kusminhu kalile evzid aleyh ve reddilil Kur'ane tertile inna sanuki aleyke kavlen sakile buyurmuş idi. Ey örtüye bürünen Habibim, geceleyin üzüntüsünden yatan Habibim, insanların laflarından dolayı morali bozulmuş, başına yorganını çekmiş yatan Habibim, yatma zamanı değildir. Kalkacak, geceleyin namaz kılacaksın. Her bir laf duyduğunda moralini bozduklarında böyle mi yapacaksın? Sen bir İslam davetçisisin. Ne kadar moralini bozarlarsa bozsunlar, sen yoluna devam edeceksin. Hiçbir şey sen yolundan alıkoymayacak. Eğer böyle bir zafiyet içerisinde olacak olursan, her zaman bunu yaparlar. Her zaman senin moralini bozmaya çalışırlar. Her moralin bozulduğunda böyle davranacak olursan davayı yükseltemezsin. Moralin bozuldu mu, insanlar hakkında iftiralardan bulundular. Yapman gereken şey geceleyin kalkıp Rabbine yalvarmak, bir takım şeyleri Allah'a bırakabilmektir. Allah Azze ve Celle o iftiraları atanların iftiracı olduklarını yakında insanlara gösterecektir. Her laf duyduğunda moralini bozmayacaksın. Ey örtüye bürünen ya da diğer bir manaya göre ey peygamberlik göreviyle görevlendirilmiş olan, peygamberlik sanki bir örtü ve onunla Hazreti Muhammed sarılmış sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bu şekilde görevlendirilmiş olan Habibim, risalet görevi kendisine tevdi edilmiş olan Habibim, yapman gereken şey bir kenara çekilmek, yatmak değil, üzüntü içerisinde sessiz, sakin durmak değil. Böyle zamanlarda yapman gereken şey kalkıp Allah'a secde etmek. Ne kadar iftiralara uğrayacak olursan, ne kadar üzüntülü günler geçirecek olursan, o üzüntülü günlerde yapman gereken şey kalkıp Allah'a secde etmek, divana durmaktır. O zaman tekrar moralin yerine gelecek. Rabbinden alacaksın gücü. İnsanlar sana hıyanet ettiklerinde sen hep Rabbine müracaat edeceksin. İnsanlar hain olabilirler ama Allah sana hıyanet etmez. Onun için hep ona sığınacaksın. Hep ondan yardım isteyeceksin. Ve o zaman kendine gelmiş olarak tekrar yoluna devam edebileceksin. Aradığın gücü Allah'ta bulacaksın. Gecelerde bulacaksın, karanlıklarda bulacaksın. Secdelerde bulacaksın aradığın gücü. Sen bir ömür boyu bu davayı yüklenmiş olan bir insansın. Ölünceye kadar bunun emeklisi kabirde. Dolayısıyla daima benzine ihtiyacın olacak. Benzinin biter yoksa, işte geceleyin kalkmak, teheccüd kılmak bir benzindir. Kur'an okumak bir benzindir. Allah'ın kainatını tefekkür etmek bir benzindir. Secde bir benzindir. Tesbihat, Allah'a zikir bir benzindir. Bunlar yapmadığın takdirde benzinin tükenir. Geceleyin kalkacaksın ey Resulüm. Sen ve seninle beraber olan müminlerden bazıları. Kalkabilenler, onların içinde Allah Resulü ile birlikte bu işi yapabilecek olanlar.
Nisfahu, gecenin yarısı kadar kalk demiş idi Allah. Evin kus minhu kalile, ya da biraz azalt. Gecenin dörtte ikisi ya da biraz azalt dörtte biri kadar yani. Evzid aleyh, ya da biraz arttır dörtte üçü kadar. Ve rettilil Kur'an'ı tertile, Kur'an'ı tane tane tertil ile oku. Tecvid kurallarına göre anlaya anlaya, üzerinde kafa yora yora oku. Neden? Çünkü biz sana inne senulki aleyke kavlen sakile, ağır bir söz vahyedeceğiz. O ağır davayı senin omuzlayabilmen için bunu yapmak zorunluluğun var. Aksi halde yapamazsın, dayanamazsın. Allah ile irtibatın zayıf olacak olursa bu ağır görevi taşıman mümkün değil. Vitamin almayacak olursan sabrın tükenir. Sabırlı olabilmen için gecelerden istifade edeceksin. Hem de öyle 5 dakika 10 dakika değil. Gecenin yarısı kadar, gecenin dörtte biri kadar ya da gecenin dörtte üçü kadar, dayanabildiğin kadar kalkacak, Kur'an okuyacak, namaz kılacaksın. Namaz kıla kıla Kur'an okuyacaksın. Rükû edecek, secde edecek, Allah'a yaklaşacaksın. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine emretmiş ve bu emir bir sene sürmüştü. Bir sene sonra Allah bu hükmü kaldırmış ve artık Müslümanlar için teheccüd namazı nafile olarak kalmış. Onlar yine de alışmış oldukları için devam ettiler. Her ne kadar onlara vacip olmadıysa da yine de sahabe-i kiram devam ettiler. Ve onların izinden giden tabi'in nesli, tebe'i tabi'in nesli de devam etti. Bugüne kadar onların izinden gidenler var, hala devam ediyorlar. Geceleyin kalkıyorlar, Allah'ın onlara nasip ettiği kadar kalkıp Allah'a secdeye duruyorlar. Bu şekilde Rabbul Alemin ile irtibat kuruyorlar. Biliyorlar ki nurlar gecelerde saklıdır. Biliyorlar ki Allah'ın rahmeti en çok gecelerdedir. Onun için Allah Azze ve Celle kutsi bir hadiste buyurmuş ki, kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Ne zaman ki nafile ibadetleri de işlemeye başlarsa, teheccüd namazı gibi. Güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra, yaklaşık 45 dakika kadar sonra, öğlen namazından 45 dakika evveline kadar kılınan duha namazı gibi. Nafile namazlar yani, ya da 5 vakit namazın sünnetleri gibi mesela. Nafile namazlarla, nafile ibadetlerle kulum bana daha da fazla yaklaşır. Farz ibadetlerle bana yaklaşır. Ne zaman ki nafileler de işlerse, fazladan yapmak zorunda olmadığı halde fazladan yapacak olursa bir takım ibadetleri, işte o takdirde ben onun gören gözü, yakalayan eli, yürüyen ayağı, işiten kulağı olurum. Artık benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar. Artık benim nurumla bakar hadiselere. Çünkü nafile ibadetler yapmaktadır. Demek ki farz ibadetlerin Allah'a yaklaştırma özelliği vardır ama daha ileri seviyelere gidebilmek nafile ibadetler olmadan mümkün olmamaktadır. Allah Azze ve Celle farz ibadetleri herkesin en az yapması gereken şey olarak takdir etti. En azı o kadar, yapılması gerekenin en azı o kadar. Sınıfı geçebilecek kadar yani. Mesela 10 üzerinden 5 alabilecek kadar bir şey yani. Ama icabında 5 aldığını zannettiğin halde belki de 5 alamamışsındır. Belki de bir takım ibadetlerin de makbul olmamıştır. Belki eksiklerin vardır. Belki de 5 de alamayacaksın, 3 alacaksın ve sınıfta kalacaksın. Onun içindir ki nafile ibadetler önerildi. Hem herkesin seviyesi aynı olmasın diye, herkesin makamı aynı olmasın. Yükselmek isteyenlere Allah yükselme imkanı vermiş oldu bu şekilde. Yükselmek istiyorum ben Rabbim. Herkesten farklı olmak istiyorum. Ben sadece farzları yapmak istemiyorum. Başka bir yolu yok mu? Yükselmek istiyorum ben. Allah Azze ve Celle yükselmenin yolunu göstermiş oldu bu şekilde. Ben falan gibi olmak istiyorum. Olmak istiyorsan buyur ol denildi. Nafile ibadetler yapacak olursan Allah ile görmeye başlarsın hadiseleri. Allah ile yürümeye başlarsın. Allah ile tutarsın. Allah ile işitirsin. Allah sana nasıl bakmanı istiyorsa öyle bakarsın yani. Allah o sözleri nasıl duymanı istiyorsa öyle duyarsın yani. Allah hangi yolda yürümen istiyorsa o yolda yürürsün. Hangi şeyleri tutmanı istiyorsa hangi şeyleri tutmamanı istiyorsa onları tutarsın. Artık Allah'ın nuruyla bakarsın hadiselere. Nafile ibadetler ve özellikle nafilelerin içerisinde en değerlisi olan teheccüd böyle bir özelliğe sahip. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ buyurdu. Geceden de sana mahsus olmak üzere bir miktarında kalkacaksın. Min Arapçada teb'id için de olabilir. Yani gecenin bir kısmında ey Resulüm, gecenin bir kısmında kalkacaksın. Sana mahsus olmak üzere, yani bütün Müslümanlar bundan sorumlu değiller. Çünkü daha evvel zaten demin de ifade ettiğim gibi, Müzzemmil suresinin başında bu şekilde emredilmişti. Geceliğin hepsi kalkacaklar. Ya da Allah Azze ve Celle'nin belki istisna ettiği bir takım zayıf insanlar, belki yeni İslam'a girmiş insanlar hariç, diğerleri kalkacaklar ve onlar sabahlara kadar namaz kılacak, yarınlara hazır olacaklar. O zor görevi taşıyabilmek için namaz ile güçlenecekler. Namaz onlar için bir antrenman olacak. Geceleyin uykuyu bölebilenler, Rableri uğrunda birçok sıkıntıyı da göze alabilecekler demektir. Gecenin sıcak, gecenin o karanlığında sıcak yatağını bırakabilenler, yanında yatan eşini bırakıp da kalkabilenler, o tatlı uykuyu bırakabilenler, işte onlar zor günlerin adamı olmaya namzettirler. Uykuyu bölemeyenler, Allah için kalkıp iki rekat namaza duramayanlar, onlar acaba ondan çok daha zor olan Allah yolundaki mücadeleyi nasıl başarabilecekler? Onlar Akabe'ye nasıl tırmanabilecekler? O sarp yokuşu onlar nasıl tırmanabilecekler? فَلَقْتَهَمَ الْاَقَبَى وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْاَقَبَى فَكُّ رَقَبَى Akabe, o sarp yokuş, sarp yokuşa tırmanamadı, göze alamadı, iktiham edemedi, atılamadı. Önüne Allah bir sarp yokuş çıkardı da ona atılamadı. Ben de varım bu işin içinde diyemedi. Nedir o sarp yokuş bilir misin ey Resulüm? Sen bile bilemen yani. Dirayetle bilmek, akılla bilmek mümkün değil yani. Pek kurakabedir o. Bir boynu kurtarmak, bir insanı kurtarmak, hatta bir nesli kurtarmak, bir nesli kurtarmak için yapılması gereken faaliyetlerin içinde rol almak, bir kenarda durmamak, işin tam göbeğinde yer almak. Buna dayanabilmen için geceleyin kalkacaksın. Aksi halde o Akabe'ye tırmanmayı göze alamazsın. Allah Azze ve Celle'yi sevmeden Allah için mücadele mümkün değil. Allah'ı tanımadan Allah sevilemez. Allah'ı tanımayan Allah'ı sevemez. Kainatı tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Kainatı tanıyacak, Allah'ı tanıyacak. Çünkü Allah kendini mahlukatında ispat eder. Kendini mahlukatıyla gösterir. Sanata bakacak, sanatkarı görecek. Kainatı tanıdığı zaman Allah'ı tanıyacak. Allah'ı tanıyan insan Allah'ı sevecek. Allah'ı seven Allah yolunda mücadele edebilecek. Ona zor gelmeyecek. Başkalarına zor gelen şey ona zor gelmeyecek. Birkaç yıl değil, bir ömür boyu çalışacak ama zor gelmeyecek. Ve sonunda da bir gün gelecek, canını Rabbi yolunda feda edecek. Bir koyunun yediği otun karşılığında canını vermesi gibi. Bismillah ile kesildiğinde bir koyunun canını seve seve vermesi gibi bir gün gelecek canı da Rabbi yolunda verebilecek. Bunu başarabilmesi Rabbini sevmesiyle mümkündür. Nasıl ki aşık maşuku uğrunda, sevgilisi uğrunda nelere katlanır? Parasını harcar, bazen canını ortaya koyar, bazen ölür bazen öldürür. Yağmur dinlemez, çamur dinlemez. Çünkü aşıktır. Aşk insana bunları yaptırır. Rabbini sevmiş olan, muhabbete ulaşmış olan adamın hali de budur. Rabbi uğruna yapamayacağı bir şey kalmamıştır artık onun. Muhabbete ulaşmıştır o. Muhabbet kelimesi hep kökünden gelir. Öyle bir şey ki yani, testiyi bilirsiniz, testinin suyla dolu olması demek. Hep bu demek, testinin suyla dolu olması, hiç boş yerin kalmaması demek. Hiç boş yer kalmamış ki başka bir şey koyabilirsiniz. Allah'ı sevmiş olan adamın da kalbinde başka bir şeye yer kalmamış. Tamamen dop dolu olmuş. Ondan başka bir şeye yer yok ki başka bir şey girebilsin içerisine. Ne bir kadın sevgisi, ne makam sevgisi, ne mal mülk sevgisi. Kalpte boş yer kalmamış ki girsin. Bardak tamamen doluysa artık içine bir şey koyabilir misiniz? Muhabbetullah'a ulaşmış olan insanın hali bu. Tebettüle ulaşmış olan insanın hali bu. Ve işte böyle olan insanlar Allah yolunda bir ömür boyu mücadele edebilmişlerdir. Bu noktaya gelebilmek için kainatı tefekkürün yanında kainatın sahibine secde etmek lazım. Hem de riyadan tamamen uzak olan bir şekilde, geceleyin kalkmak suretiyle, hiç kimsenin görmediği yerlerde, herkesin uyuduğu zamanlarda Allah'ı güldürecek olan amel bu. Bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştu. Allah bazı kullarını gördüğü zaman güler. Onlardan birisi de şudur. Yanında yatan karısı, karısını terk eder ve kalkar gecenin karanlığında. Belki de soğuk bir kış gecesinde kalkar ve abdest alır. Hatta karısını da kaldırır. Beraber namaz kılarlar, Allah'a secde ederler. Allah Azze ve Celle onları gördüğü zaman güler. Ve Allah kime gülerse ona hesap yoktur. Allah Azze ve Celle eğer bir kulundan razı olduysa artık onun ufak tefek hesaplarına bakmayacaktır. Eğer kıyamet gününde didik didik incelenecek olursa defter, hiç kimse kurtulamaz. Büyüklerin dışında, enbiyanın dışında, Resullerin dışında hiç kimse kendini kurtaramaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin öyle kulları var ki, amel defterine güzel şeyler yazmış, Allah'ı güldürmüş, Allah'ı memnun etmiş olan kulları var. İşte onların defterlerine ince ince bakılmayacak. Şöyle bir bakıverecekler yani. Haydi geç gir cennete denilecek kendisine. İnce ince eğer elenecek olursan, tetkik edilecek olursa kimse kendini kurtaramaz. Eğer ince ince bakılıyorsa demek ki cehennemlik demektir. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle bir yol gösteriyor. Sana mahsus olmak üzere geceleyin kalkacaksın ey Resulüm, teheccüd kılacaksın. Ulema ihtilaf etmişlerdir. Efendimiz'e teheccüd namazı vacip miydi yoksa mendup muydu? Ya da sünneti miydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd kılmadığı zaman günahkar mı olurdu yani? Yoksa olmaz mıydı? Bir kısım alimler Efendimiz'e teheccüdün vacip olduğu kanaatindedirler. Ümmetine ise sünnettir. Fakat ona bu ayetin işaretiyle sana mahsus olmak üzere ey Resulüm ifadesinden dolayı peygamberimize bunun bir emir olduğu ifade edilmiştir. Teheccüd kelimesi Arapçada emirdir. Fakat her emir vücub ifade etmez. Eğer başka deliller yoksa o takdirde vücub ifade eder ve peygambere farz olduğu anlaşılmış olur. Ama Kur'an'da birçok ayette emir ifadeler geldiği halde hepsinden maksadın emir olmadığı bilinmektedir. El-emru lil-vücub denilmiştir. Evet, ekseriyette emir ifadesi vücub ifade eder. Yani o şey artık farz kılınmış, vacip kılınmış demek olur. Fakat başka bir delil ile bazen anlaşılır ki orada her ne kadar Allah Azze ve Celle emir ifadesiyle kullanmışsa da nedip ifade ettiği, yani tavsiye manasında olduğu anlaşılır. Peygamberimizin bazen geceleyin kalkamadığı, bazı günler nadir de olsa hayatında bazı günler teheccüd kılamadığı ve kalktığı zamanlar 8 rekat kıldığı ve sonra vitri de kılıp yattığı, böylece 11 rekat kılmış olduğuna dair rivayetler var. Fakat bazı gecelerde de kalkamadığını biliyoruz. Kalkamadığı zamanlarda da gündüzleyin onun yerine, geceleyin kılacağı 8 rekatın yerine gündüzleyin 12 rekat kılmış idi. Belki buna benzer delillere dayanmak suretiyle peygamberimize vacip olmadığı söylenebilir. Çünkü eğer vacip olmuş olsaydı, ayet hakikaten de vücub ifade etmiş olsaydı, o takdirde Allah Resulü'nün kesinlikle her geceliğin kalkması icap edecekti. Bir diğer görüşe göre ise ümmetine de sünnettir, kendisine de sünnettir, menduptur. Aksi halde Allah Resulü kalkamadığı günlerden ötürü günah işlemiş sayılacak. Ondan dolayı böyle bir görüş de ortaya atılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının büyük bir çoğunluğunda peygamberlik verildiğinden itibaren başlangıcından itibaren teheccüd namazı kılmıştı. Onunla dayanmıştı o zor görevine. Başka türlü dayanmak mümkün değil. Ey Resulüm, seni Allah bu şekilde umulur ki makamı Mahmud'a gönderir. Teheccüd kılacaksın ki makamı Mahmud'a ulaşacaksın. Ölmüş bir makama ulaşman için teheccüd kılman lazım. Demek ki Allah Resulü bile küçüklüğünden beri özel bir şekilde korunmuş olan, haramlardan korunmuş olan Allah Resulü bile, peygamber yapılmış öyle bir şahsiyete, karaktere sahip olan Resulullah bile, Rabbul Alemin ile mükemmel bir diyalog kurmuş olan Hira Dağı'ndaki günlerinde Rabbi ile mükemmel bir irtibat sağlamış olan Resulullah bile geceleyin kalkacak, teheccüd kılacak ise ümmetinin daha nasıl yapması gerektiğini varın siz düşünün. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o bile eğer küçüklüğünden beri korunmuş olan Hazreti Muhammed olduğu halde, peygamber olduğu halde, yine de eğer geceleyin kalkıyor, uzun uzun namazlar kılıyorsa ve bu emir bir sene sonra kaldırıldığından sonra yine de İsra suresinde burada sana mahsus olmak üzere geceleyin kalk, namaz kılmaya devam et ey Resulüm buyuruluyorsan, başka türlü makam Mahmud'a ulaşman mümkün değil. Başka türlü o övülmüş makama ulaşman mümkün değildir ey Resulüm. Böyle buyuruluyorsa ümmetinin hali o zaman nice olacaktır? O bir peygamber olduğu halde övülmesi için bu ibadeti yapmakla mükellef kılındı ise, ümmetinin onun gibi bir şerefi olmadığını biliyoruz. Herhangi bir Müslümanın peygamberin makamında olması mümkün müdür? Olmayacağı bellidir. Dolayısıyla ümmetinin de övülmüş bir makama ulaşabilmesi için peygamberimizin yaptığını yapması, kendi çapında övülmüş bir makama ulaşabilmesi için onun da teheccüd namazı kılması, teheccüdlerden yardım istemesi gerekmektedir. Ey Resulüm, geceleyin kalk, sana mahsus olmak üzere namaz kıl. Teheccüd kıl. Asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Umulur ki bu şekilde Rabbin seni makam Mahmud'a gönderir. Nedir o makamı Mahmud? O muazzam makam nedir? Rivayetlere göre şefaat makamı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek kıyamet gününde. Bütün peygamberlerin sustuğu gün o kalkacak ve şefaatte bulunacak. İlk kabrinden ilk kaldırılacak olan, kabri ilk yarılacak olan odur. Sırat köprüsünden ilk geçecek olan odur. Ümmetinin arasında hüküm verecek olan odur. Ve o gün insanlar perişan bir vaziyetteyken, birçok insanın teri kulaklarına kadar ulaşmış iken, güneş insanların üzerine yaklaştırılmış iken, herkes tereddüt ve korku içerisinde, eyvah demek ki gerçekmiş, ahiret denilen şey gerçekmiş derken, kafirler bu durumdayken, onlar gidecekler, kendilerine şefaat edecek birisini arayacaklar. Hazreti Adem'e gidecekler, o bizim babamızdır diyecekler. Belki onun şefaati sayesinde Allah bizi bağışlar diyecekler. Gidecekler Hazreti Adem'e. Hazreti Adem aleyhisselam, bu benim işim değil diyecek onlara. Ben diyecek, Rabbimin bana yasak ettiği meyveden yedim. Benim işim değil. Ben sizi kurtaramam. Gidin dedi, Nuh'a gidin. Resullerin ilki olan Nuh aleyhisselama gidin. İnsanlığın ikinci atası olan Nuh'a gidin. Gittiler Nuh aleyhisselama. Bize şefaat et dediler. Sen Resullerin ilkisin dediler. Büyük peygambersin. 950 sene anlattın sen tufandan evvel. Tufandan sonra da anlatmaya devam ettin. Çilekeşin birisin sen. Sen Allah'ın ilk Resulüsün. Bizim için şefaatçi ol dediler. Benim işim değil dedi. Benim de hatam var, Allah'tan haya ediyorum, utanıyorum, gidemem dedi. Şefaatçi olamam dedi. Ama siz İbrahim Halilullah'a gidin dedi. İbrahim'in yanına gidin, Allah ona dostum demişti. Halilim demişti. Gidin, belki o şefaatçi olabilir. Onun yanına giderler. İbrahim Halilullah da aynı şekilde onlara söyler. Benim de size şefaat etmem mümkün değil. Siz en iyisi Musa'ya gidin. Allah Musa ile konuşmuştu. Onu yükseltmişti. Ona gidin, belki o size şefaatçi olabilir. Gittiler Hazreti Musa, gidecekler Hazreti Musa'ya. Sen diyecekler Allah'ın konuştuğu peygambersin. Minhum men kellem Allah. Allah o peygamberlerden kimiyle konuşmuştur? Seninle konuştu, senin derecen yüksektir. Gel bize şefaatçi ol dediler. Diyecekler yani. Ve Hazreti Musa aleyhisselam da onlara diyecek ki benim de hatam var. Ben de hata ettim. Bir insan öldürmüştüm ben peygamber olmadan evvel yanlışlıkla. Ben de yapamam istediğinizi. İyisi siz ruhullah olan İsa'ya gidin. Allah'ın kelimesi olan İsa'ya gidin. Hazreti Meryem'den babasız olarak doğmuş olan İsa'ya gidin. Allah'ın kelimesine gidin. Gittiler İsa aleyhisselam, o da dedi ki ben de yapamam. Benim de makamım değil. Benim de haddim değil. Bugün konuşmak bana da düşmüyor. O kadar şiddetli bir an ki bütün büyük peygamberler, ulul azm peygamberler hepsi teslim olmuş vaziyette. Hepsi kendinden korkuyor. O gün o makamda konuşamayız diyorlar. Ve hepsi Allah Resulüne gönderiyorlar sonuç itibariyle. Hazreti İsa aleyhisselam da Efendimiz'e gönderecek onları. Gidin diyecek son peygambere. Gidin en büyük peygambere. Gidin Hazreti Muhammed'e gidin, ondan şefaat isteyin. Gelecekler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bana gelecekler, benden isteyecekler. Ve ben Rabbime secdeye kapanacağım. Ve sonra Allah Azze ve Celle bana ne kadar secde etmem istiyorsa o kadar secde ettirdikten sonra kalk diyecek bana, kalkacağım. İste diyecek, isteyeceğim. Ve 99 kişiden bir kişinin cehennemlik olanlardan, 99'dan birisinin cehennemden çıkarılmasını isteyeceğim. Ve o çıkartılacak. Sonra Allah Azze ve Celle'den tekrar isteyeceğim. Yine çıkartacak. Tekrar isteyeceğim, yine çıkartacak. Her seferinde bana bir sınır tayin edecek. Şöyle olanları çıkartabilirsin cehennemden diyecek. Ve ben onları çıkartacağım. Sonra ikinci kez bana bir sınır daha çizecek. Şimdi şöyle olanları çıkartabilirsin. Onları da çıkartacağım. Sonra bana tekrar bir sınır daha belirleyecek. Şimdi şunları çıkartabilirsin. Ve en sonunda bir gün bile olsa Allah'a şirk koşmamış ve la ilahe illallah demiş ve bu şekilde ölmüş olan adamları da çıkar diyecek. Onlar da çıkartılacaklar şefaat sayesinde. İşte makamı Mahmud bu. Allah Resulüne verilmiş olan yüksek makam. Biz ezan okunduğu zaman da peygamberimiz için böyle böyle dua ediyoruz. Ve ba'su makame Mahmud ediyoruz. Ey Allah, onu makam Mahmud'a yükselt. Onu makam Mahmud'a gönder. Ona öyle bir şeref ver ki kıyamet gününde bize şefaat edebilsin. Allah Resulü buyurdu ki her kim ki bana böyle dua edecek olursa, ezan duası diyebildiğimiz o duayı sonunda da bu şekilde söyleniyor. Ve ba'su makame Mahmud'a. Onun evvel Allah Resulü için fadileyi ve vesileyi istiyoruz Allah'tan. Allah'ım ona fadileyi nasip eyle. Ona vesileyi nasip eyle. Cennetin en yüksek makamı olan vesileyi ona nasip eyle. Bütün bunları söyledikten sonra bir de ona makam Mahmud'u nasip eyle. Ve ba'su makame Mahmud'a. Ellezi vaatte. Senin ona vaat etmiş olduğun o makam Mahmud'u ona nasip et ki bize şefaat etsin kıyamet gününde. Bana her kim ki böyle dua ederse diyor Resulullah, her ezan okunduğu zaman böyle dua eden, Allahümme Rabbe hazih daveti temme ve salatil kaime eti seyyidena Muhammedenil vesilete vel fadile ve dereceten refi'a ve bas'u makamen mahmudenin lezi vaatte inneke la tuhliful mi'ad diyen, böyle diyenlere kıyamet gününe benim şefaatim helal olur. Ben böylelerine, bana bu dünyadayken dua etmiş olanlara, ben de kıyamet günü dua eder, onlara şefaat ederim. Makam-ı Mahmud'a yükseltilmiş olan Resulullah, her kim ki onun makam-ı Mahmud'a yükseltilmesini istediyse, onun faydasını kendisi görecek kıyamet gününde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o gün ben insanların efendisi olacağım. Kıyamet gününde herkes bana gelip başvuracak. Bu onun için bir övünme değil. Sadece kendisinin makamından haber vermektir. Allah Resulü'nün makamının yüksekliği, onun derecesinin yüksekliği zaten malumdur. Fakat Allah Resulü övmek için değil, kendisinin Allah Azze ve Celle katındaki makamını insanlara haber etmek için, haber maksadıyla haber veriyordu. Ben o gün insanların efendisi olacağım buyuruyordu. Makam-ı Mahmud, Allah Resulü'nün hiçbir peygamber nasip olmayan makamı, bu makama nail olabilmesi için Allah Azze ve Celle ona bir yol gösteriyor. Ey Resulüm, o makama ulaşmak istiyorsan yapman gereken şey teheccüd namazıdır. Teheccüde başla ki, teheccüde devam et ki, teheccüdlerde Allah'a yalvar ki, gecelerin karanlıklarında nur insin sana. Gecenin karanlığında, herkesin uyuduğu vakitlerde, o vakitlerde nur inecek. Çünkü nuzul hadisi olarak bilinen hadiste de ifade edildiği gibi, gecenin son üçte birinde Allah Azze ve Celle en yakın semaya iner. Allah'ın inmesinden maksat haşa bizim inmemiz gibi değil. Sanki Allah yukarıdaymış da aşağıya iniyormuş gibi değil. O şekilde değil ama ne şekilde ise o meseleyi Allah'a bırakıp geçmek en doğrusu. Allah Azze ve Celle'nin elbette ki bir mekanı yok. Elbette ki Allah göklerde değil. Elbette ki Allah sağda veya solda olmadığı gibi, aşağıda olmadığı gibi, elbette ki Allah Azze ve Celle mekandan münezzehtir. Ve Allah için hiçbir mekan söz konusu değildir. Eğer Allah için mekan söz konusu olacak olursa, o takdirde mekan Allah'tan evvel olmuş olmak icap eder. Halbuki Allah Azze ve Celle mekandan da evvel olmalıdır. Yoksa mekan Allah'ı yaratmış olması icap eder. Halbuki Allah'tır mekanı yaratan. Ondan dolayıdır ki Allah zamandan ve mekandan münezzehtir denilmiştir. Yani Allah'ın zamana ihtiyacı yok. Yani Allah bir zamanın içerisinde değil. Evet Allah haydır, hayat sahibi. Hayat sahibidir ve hayat vermektedir. Ama bir zamana bağlı değildir. Bir mekana bağlı değildir. Eğer zamandan ve mekandan münezzeh olmayacak olsaydı, o takdirde zamanın Allah'ı yaratmış olması gibi haşa bir şüphe kalplere gelebilirdi. Eğer mekandan evvel Allah olmasaydı, zamandan evvel Allah olmasaydı, zaman ve mekan Allah'tan evvel olmuş olsaydı, o takdirde Allah'tan evvel bir şey olmuş olacaktı. O şey Allah'tan evvel olmuş olacaktı. Bu ise caiz değildir. Allah'tan evvel bir şeyin olması mümkün değildir. O takdirde başka bir Allah'ın olması icap eder. O şeyi yaratmış olan, zamanı yaratmış olan, mekanı yaratmış olan bir zatın olması icap eder. Bu teselsülü beraberinde getirir. Allah'ı yaratan bir Allah, zincirleme yani Allah'lar haşa, zincirleme birini yaratan bir Allah, bir başka Allah'ı yaratan bir Allah, onu yaratan başka bir Allah, onu yaratan başka bir Allah. Halbuki böyle bir şey yani teselsül batıldır. Böyle bir şey mümkün değildir. Ve sonuç itibariyle mutlaka bir yerde durmak zorundadır. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonrası olmayandır. Zaman ve mekan yokken Allah vardır. Onun için nüzul hadisi olarak bilinen hadisi, Allah'ın en yakın semaya inmesini, haşa yukarıdan aşağıya inmek şeklinde anlamak doğru değil. Bunları mecaz olarak anlamak mümkün. Allah Azze ve Celle yüksek bir makamdadır. Elbette ki o yüksek makamı ifade etmek için böyle bir ifadenin kullanılmış olması mümkündür. Kutsi hadis de öyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle gecenin son üçte birinde en yakın semaya iner. Yok mu mağfiret isteyen, yok mu bağışlanma isteyen bağışlayayım der. Yok mu talepte bulunan onun isteklerini karşılayayım der. Ve bu şekilde güneş doğana kadar Allah Azze ve Celle kullarının kalkıp da dua etmesini ister. Teheccüde kalkamamış olsa bile hiç olmazsa sabah namazına kalkmalı. Sabahleyin Allah'tan istemeli. Çünkü sabah namazı meşhut olan bir namazdır. Sabah namazında gece melekleri de hazır bulunur. Sabah melekleri, gündüz melekleri de hazır bulunur. Bütün meleklerin hazır bulunduğu bir namazdır. Gündüz melekleri sabahleyin ilk olarak görevi devraldıkları zaman Kulun kalkıp da sabah namazı kıldığını gördüklerinde, görevleri bittiği zaman akşamleyin yani tekrar ikindi namazı kıldığını, akşam namazı kıldığını gördüklerinde, Rabbul Alemine çıkıp da rapor verdikleri zaman, Rabbi bildiği halde onlara kulum ne haldeydi diye sorduğunda, ya Rabbi senin kulun ilk göreve başladığımız sabahta sana secde etti, namaz kıldı. Görevi bitirdiğimiz zaman da yine asır namazını, ikindi namazını, akşam namazını kıldı. Biz onu hep bu şekilde gördük ya Rabbi derler. Başladığımızda da namaz kılıyordu, görevi bitirdiğimiz zaman da namaz kılıyordu ya Rabbi. Allah Azze ve Celle bu şekilde kulunun böyle yazılmasını ister. Sabah da kılıyordu, akşam da kılıyordu, gece de kılıyordu. Ayette 5 vakit namaz emredilmiştir dedik. Şimdi ise teheccüd namazı emredilmiş oluyor. Ya da tavsiye edilmiş oluyor. Demek ki 5 vakit namazın da dışında namazlar var. Demek ki kulun Rabbine yaklaşabilmesi için böyle imkanlar sunulmuştur insanlara. Herkesin aynı seviyede olmaması için, herkese sadece farz namaz gösterilmiş olsaydı, herkesin seviyesi aynı olacaktı. Abdülkadir Geylani de aynı olacaktı. Herhangi bir Müslüman da aynı olmuş olacaktı. 5 vakit namazı kıldıkları için hepsi, belki çoğunun mertebesi aynı olmuş olacaktı. Ama Allah Azze ve Celle onların arasında mertebelerin olmasını istiyor. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. Ve de ki ey Resulüm, bu teheccüd namazını kıldıktan sonra, Rabbine yaklaştıktan sonra, geceleyin kalkıp da gecenin son 3'te birinde Rabbine divana durduktan sonra, şimdi işte şunları söyleyebilirsin artık. Madem ki bu ibadetleri yapıyorsun, 5 vakit namaz ve teheccüd namazı, madem ki farzları ve nafileleri işliyorsun, artık şöyle söyleyebilirsin. Ey Rabbim, beni sıdk ile, doğru bir giriş ile girdir gideceğim yere. Beni sıdk ile, doğru bir çıkış ile çıkart çıkacağım yerden. Yani beni Medine'ye sıdk girişi ile girdir. Yani beni Mekke'den sıdk çıkışı ile çıkart. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi tarafından nasıl dua edeceği öğretilmiş oluyordu. Bu şekilde dua etmekle emrolunuyordu. Bütün ümmetine de bu şekilde dua etmesi emrolunmuş oluyordu. Demek ki bütün Müslümanlar böyle dua edecekler. Her işlerinde sıdkı, doğruluğu, dürüstlüğü isteyecekler. Allah yolunda hicretin doğru olabilmesi için sıdk ile olması icap ediyordu. Allah Azze ve Celle peygamberine bunu öğretiyordu. Ey Resulüm, sen sıdk ile çıkış isteyeceksin. Mekke'den çıkacaksın ama doğru bir şekilde çıkacaksın. Hıyanet etmeden çıkacaksın. Mekkelileri sana teslim etmiş olduğu emanetleri onlara teslim ederek çıkacaksın. Sıdk çıkışı ile çıkacaksın. Doğru ve dürüst bir şekilde çıkacaksın. Senin çıkışın Allah için olacak. Bir kadın için hicret etmeyeceksin. Mal mülk için hicret etmeyeceksin. Senin çıkışın Allah için olacak. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Müslümanları hicrete hazırlamış oluyordu aslında. Yakındı demek ki hicret. Demek hicretin vakti saati yaklaşıyordu. Demek bir iki sene kadar bir zaman kalmıştı. Hicret emri gelecekti. Müslümanlar yavaş yavaş alıştırılıyorlardı. Zor bir ibadetti hicret. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Hicret zordur demişti bir seferinde. Hicret zordur. Mekke'den çıkarken dönüp Mekke'ye bakmıştı Allah'ın Resulü. Ben seni severim ey Mekke dedi. Ağlayarak böyle söylüyordu. Doğduğu büyüdüğü vatanından kendisini çıkartıyorlardı. Kabe'den kendisini kovuyorlardı. Ben seni severim ey Mekke dedi. Ey şehirlerin anası, ben seni severim. Ama bırakmıyorlar, beni senden uzaklaştırıyorlar. Kovuyorlar beni, kendi vatanımdan kovuyorlar. Varaka bin Neffel'in verdiği haber gerçek çıkıyordu. İlk peygamberlik verildiği zaman Barakanın yanına götürmüştü onu. Hanımı Hatice annemiz, benim başıma gelen bu nedir diye sorduğu zaman Hatice annemize, Hatice annemiz sen iyiliksever bir insansın demişti. Akrabalarına iyilik yaparsın. Senin başına gelen bu olay kötü bir olay değildir. Senin gördüğün şey şeytan değildir. Mutlaka hayırlı bir şeydir. Ben bilmiyorum ama benim amcam oğlu Baraka bilir dedi. Gidip ona soralım demişti. Hristiyandı Baraka. Alimdi. Kitap okumuş bir insandı. Ona gittiler ve sordular. Efendimiz başından geçen olayı anlatmıştı Baraka'ya. Meleğin geldiğini, kendisine oku dediğini, okuma bilmem dediği zaman kendisini sıktığını, bunları anlatmıştı. O zaman Baraka onun peygamber seçildiğini anlamıştı. Sen sana gelen, Musa'ya gelen namus-ı ekberdir, Cebrail'dir dedi. Sen peygamber seçilmişsin ya Muhammed. Eğer bir gün seni milletin vatanından kovduğu zaman, Mekke'den çıkartılacağın günler geldiğinde hayatta olacak olursam sana yardım ederim demişti. Dediği zaman Allah Resulü hayretler içinde kalmıştı. Beni mi kovacaklar kendi vatanımdan? Halbuki beni çok severler. Bana Muhammed'in emin derler dedi. Evet dedi Baraka. Senin getirdiğin her kim getirdiyse mutlaka kovulmuştur. Senin getirdiğini kim getirdiyse. İster Nuh, ister Musa, ister İbrahim, ister İsa kim getirdiyse, ister Davud, bütün peygamberlerin başına geldi bunlar. Sen de kovulacaksın. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi hicreti hatırlatıyordu yavaş yavaş. Yavaş yavaş kalbini hazırlıyordu. Vatanından ayrılacaksın ey Resulüm. Ananın babanın topraklarından seni koparacaklar. Doğduğun büyüdüğün evden seni koparacaklar. Malından mülkünden edecekler. Dostlarından olacaksın. Hepsini Rabbin için yapacaksın üzülme. Rabbin sana gittiğin yerde daha güzel dostlar nasip edecek. Rabbin sana gittiğin yerde daha büyük genişlikler, ferah nasip edecek. Rabbin sana gittiğin Medine'de büyük bir devlet nasip edecek. Büyük bir medeniyet nasip edecek. Mekke'den daha büyük nimetlere sahip olacaksın. Onun için giderken temiz bir kalple gitmelisin. Sıdk ile gideceksin, sıdk ile gireceksin Medine'ye. Sıdk ile çıkacaksın Mekke'den. Kalbinde hiçbir şey olmadan, Allah'ın rızası dışında başka bir şey düşünmeden çıkacaksın Mekke'den. Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeden gireceksin Medine'ye. İşte bu şekilde yaptığın zaman Allah'ın yardımı gelecek sana. Aksi halde başka bir takım menfaatler için olacak olursa Allah'ın yardımını göremezsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadın için hicret edenin hicreti kadın içindir dedi. Her kim ki bir kadın için hicret ediyor, vatanını değiştiriyor bir kadın için, onun hicreti kadınadır. Her kim ki mal mülk için hicret ediyor, onun hicreti mal mülk içindir. Her ne ise, ne için hicret ediyorsan hicretin onadır. Allah için hicret edenlere gelince sadece onların hicreti hicret olarak sayılacaktır. Sadece onların hicretine mükafat verilecektir. Hicret namazdan da zor. Hicret oruçtan da zor. Hicret hacdan da zor. Vatanı milletini bırakıp gitmek, Allah yolunda bilmediğin bir yere gitmek, orada ne olacağını bilmeden gitmek, aç mı kalacaksın, susuz mu kalacaksın bilmeden gitmek, bir tane dostum olacak mı orada bilmeden gitmek, çok zor bir ibadetti bu. Ama aynı zamanda hicret bir medeniyetin de başlangıcıydı. Hicret olmadan medeniyet kurulamaz. Tonbil'in de ifade ettiği gibi, bütün medeniyetleri kuranlar muhacirler olmuşlardır. Tarihteki bilinen medeniyetlerin tamamını muhacirler kurmuşlardır. Çünkü hicret edenler hareketli olurlar. Ama vatanından bir yere gidemeyenlere gelince onlar sakinleşirler. Onlar pasif olurlar. Onlar büyük bir medeniyet meydana getiremezler. Hareketsiz olanların medeniyet meydana getirebilmesi mümkün değildir. O yüzden hicret etmeyenler, yerine çakılıp kalanlar, toprağa bağlananlar, onlar büyük medeniyetleri meydana getiremezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir hicret etmiyor, sadece şehir değiştirmiyor, sadece oturduğu, kalktığı, yediği, içtiği, yattığı yeri değiştirmiyordu. Hakikatte o bir devlet kurmaya gidiyordu, bir medeniyet kurmaya gidiyordu oraya. Ve Allah Azze ve Celle Medine'ye nasip edecekti İslam devletinin ve İslam medeniyetinin merkezi olmayı. Ey Resulüm, senin bu iş hakkıyla yapabilmen için böyle dua edeceksin Allah'a. Sıdk ile çıkacaksın ve sıdk ile gireceksin Medine'ye. Demek ki çıkışın dürüst bir şekilde olacak, temiz bir niyetle olacak. Ve demek ki çıkarken sıdk ile çıkacaksın. Yani sana teslim etmiş, mallarını sana teslim etmiş olan müşriklerin mallarını da onlara teslim etmesi için Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatıracaksın. Ve Ali senden sonra, sen uzaklaştıktan sonra onların mallarını, mülklerini onlara teslim edecek. Sen bu şekilde sıdk ile çıkacaksın Mekke'den. Hiç kimseyi konuşturtmayacaksın arkandan. Bizim mallarımızı götürdü dedirtmeyeceksin. Sıdk ile çıkacaksın ey Resulüm. Onlar sizin mallarınıza el koyacaklar. Onlar sizi vatanınızdan kovacaklar. Onlar arsanıza el koyacaklar. Evinize el koyacaklar. Eşyalarınıza el koyacaklar. Ama siz buna karşılık yine de sıdk ile muamele etmeye devam edeceksiniz. Hiçbir zaman emin sıfatını terk etmeyeceksin. Hiçbir zaman onlara benzemeyeceksin. Madem ki onlar evlerimize el koydu, mallarımıza el koydu, o halde ben de onlarınkine el koyayım da bana teslim etmiş oldukları bu malları götüreyim Medine'ye. Oradaki kardeşlerime vereyim, paylaştırayım onların arasında. Böyle bir şey düşünmeyeceksin. Çıkarken de sıdk ile çıkacaksın. Arkandan kimseyi konuşturtmayacaksın. Hani Muhammed'ül Emin'di dedirtmeyeceksin. Hani peygamberdi dedirtmeyeceksin. Sıdk ile çıkacaksın ey Resulüm. Allah Azze ve Celle sadece ona değil Müslümanların hepsine böyle seslenmiş oluyor. Ey müminler, doğru olacaksınız. Dürüst olacaksınız. Öyle insanlar var ki elektrik saatiyle oynuyor, su saatiyle oynuyorlar. Bunların içerisinden niceleri belki de bunu cihat yapıyorum zannıyla yapıyorlar. Allah Azze ve Celle Müslümanlara sıdkı öğretiyor. Aldatmayı değil. Sen Tevrat'ın iman edeni misin? Şu bozulmuş Tevrat'a mı iman ediyorsun? Yoksa bu bozulmamış Kur'an'a mı iman ediyorsun? Tevrat'ın, o sahte Tevrat'ın, o muharref, değiştirilmiş, tahrife uğramış olan Tevrat'ın Allah'ı, o Tevrat'ın Musa'sı, yalancılığı, sahtekarlığı, aldatmayı öğretiyordu Yahudilere. Ama senin Allah'ın, Kur'an'ın Allah'ı, Hazreti Muhammed'in Allah'ı, sıdkı öğretiyor Müslümanlara. Öyle diyor Tevrat'ta. Musa Aleyhisselam kendisine iman etmiş olan İsrailoğullarına dedi ki bu gece çıkacağız, bu gece beraber kaçacağız buradan, hicret edeceğiz yani. Onun için dedi, bugün hepiniz gidin, kadınlar gitsinler. Firavun'un aşiretinden, Firavun'un ırkından, o kadınlardan altın istesinler. Elmaslarını, gümüşlerini, kıymetli şeyler istesinler. Desinler ki bugün bizim bayramımızdır. Bugün düğünümüz var, bugün nişanımız var. Desinler de desinler. Bir şeyler bahane etsinler. Ve o kadınlardan, Firavun'un aşiretinden yani, altınları toplasınlar, toplayın. Musa söylüyor güya. Böyle söyler mi Musa Aleyhisselam? Yalan söyleyin ve onların altınlarını alın. Düğünümüz var deyin. Bayramımız var deyin, deyin bir şeyler işte. Alın onlardan altınlarını, paralarını, kolyelerini, bileziklerini alın. Ve bu gece beraber kaçıp gideceğiz buradan. Bize sermaye olsun. Tevrat'ın Musa'sı tabii ki böyle yalancı olacaktır. Zaten çok tarafları yalancılıkla dolu değil mi? Allah'a iftirayla dolu değil mi? Güya Yakup aleyhisselam Allah'la güreşmiş de Allah insan kılığına inmiş, Allah insan olmuş ve güya Yakup aleyhisselam onunla güreşmiş de hatta Yakup Allah'ı yenmiş, Allah'ın böğrünü incitmiş. Bunu söyleyenler, Allah'a böyle iftira atanlar, Hazreti Musa'ya atmışlar çok mudur? Tevrat'ın Musa'sı, Tevrat'ın Allah'ı ama Kur'an'ın Allah'ı ve Kur'an'ın Muhammed'i, Kur'an'ın Musa'sı, Kur'an'ın İbrahim'i, o Tevrat'a göre İbrahim aleyhisselam da haşa namussuz bir insan, karısını satan bir insan. Tevrat'ın peygamber anlayışı, Tevrat'ın Allah anlayışı, şu muharref Tevrat'ın anlayışı. Ama Kur'an'a gelince işte Kur'an öyle söylemiyor, böyle söylüyor. De ki ey Resulüm, Rabbim beni Mekke'den çıkartırken de sıdk ile çıkart. O zaman çıkarken de emin olarak çıkayım. Hiç kimse benim arkamdan bir şey diyemesin. Sıdk ile çıkart beni. Beni Medine'ye sıdk ile girdir. Ve ben bu şekilde hareket edeyim ki sadık bir medeniyet kurayım. Dürüst bir medeniyet kurayım. Benim çıkışım da, yoldaki hareketlerim de, benim her şeyim sıdk ile olsun. Hatta yalnız onun değil, Ebu Bekir'in de ve diğer ümmetinin de hicret esnasında yolda giderlerken bir adam çıkmıştı karşılarına. Ebu Bekir'i tanıyordu adam. Selamlaştılar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh peygamberimizi söylemek istemiyordu. Adam sordu. Yanındaki kimdir dedi. Ya Ebu Bekir, seninle beraber olan bu şahıs kimdir? Her ne kadar orada yalan caiz olsa da, çünkü Allah Resulü'nün yerinin bilinmemesi lazım idi. Hicret ediyorlardı. Harp hileydi. Taktikler lazımdı. Her ne kadar o durumda caiz olsa da yine de Allah Resulü'nün biricik talebesi Sıddık radıyallahu anh. Sıddık radıyallahu anh. Hem doğrular hem peygamberi tasdik eder ne derse desin. O söylemişse doğrudur der, Sıddık unvanını alır. Hem de yalan söylemeyen Sıddık. Hem sadık hem Sıddık. Yalan söylemedi öyle bir anda. Ama peygamberin peygamber olduğunu da söylememesi gerekiyordu. Muhammed'dir dememesi gerekiyordu. Resulullah'dır dememesi gerekiyordu. Öyle bir durumda, öyle bir kelimeyle durumu kurtardı ki, hayretler içinde bırakır insanı. Dedi ki, o, yani Resulullah'ı kastederek, o dedi, bana yol gösteren adamdır. Adam zannetti ki, çöldeki kılavuzu kastediyor. Çünkü çöllerde kılavuz kiralarlardı. Öyle zannetti adam. Halbuki onun kastettiği şey, bana doğru yolu gösteren adam, bana hayatımın yolunu gösteren adam, bana cennetin yolunu gösteren adam demek istiyordu. Öyle bir ifade seçiyordu ki, sadık oluyordu. Kazip olmuyordu yine. Her ne kadar o durumda yalan, yalan sayılmasa da, haram sayılmasa da, yine de Efendimizin biricik talebesi, sıdk ile çıkıyor Mekke'den, sıdk ile giriyor Medine'ye, yolda giderken de yine sıddık olarak davranıyor. Allah Azze ve Celle sıdkı öğrettiği halde Müslümanlara, Müslümanlar her türlü yalancılığı strateji zannediyorlar. Sürekli insan aldatmayı, toplumları aldatmayı, İslam'a hizmet yapmak zannediyorlar. Allah Azze ve Celle ise sıdkı öğretiyor. Bu yola gireceksen eğer, girişin de sıdk ile olacak, yürüyüşün de sıdkla olacak, varışın da sıdk ile olacak. İşte o zaman kurduğun medeniyet İslam medeniyeti olacak. Yalanla başlamışsın işe, dolanla başlamışsın işe. Senin kuracağın medeniyet İslam medeniyeti olabilir mi? Senin etrafındaki insanlar İslam medeniyeti kurabilecek bir kadro olabilir mi? Müslümanların her hayırlı işi ve hayırlı işlerin içerisinde en hayırlı işleri yeryüzünde bir İslam medeniyeti kurma faaliyetidir. Batının değerleri tükenmiştir. Batı bugün insanoğluna mesela neyi vaat ediyor söyler misiniz? Demokrasiden başka neyi vaat ediyor söyler misiniz? Maddeyi manadan üstün gören medeni sayılır mı? Bir harekete mi başlayacaksın? Sıdk ile başlayacaksın. Bir hayırlı işe mi başlayacaksın? İşin içine yalanı sokmayacaksın. Bir şeyleri sakladığın zaman bir gün yalan ortaya çıkıyor. Ondan sonra falanı ve filanı suçlama. Sen yalan söyledin. Allah da ortaya çıkardı. Neden falanı ve filanı suçluyorsun? Neden falan benim yalanımı söyledi diyorsun da? Neden ben yalan söyledim deyip kendini suçlamıyorsun? Bir hayırlı işe başlıyorsun madem. Müslümanların her hayırlı işi ve hayırlı işlerin içerisinde en hayırlı işleri yeryüzünde bir İslam medeniyeti kurma faaliyetidir. İslam medeniyeti kuracak olanların, bu yola girmiş olanların, bu yola girerken, yolda giderken ve yolun sonuna varacakları zaman bütün hareketlerinde doğru ve dürüst olmaları gerekir. Allah Azze ve Celle sıdkı öğrettiği halde Müslümanlara, Müslümanlar her türlü yalancılığı strateji zannediyorlar. Yalan söylemeyi, sürekli insan aldatmayı, toplumları aldatmayı, İslam'a hizmet yapmak zannediyorlar. Allah Azze ve Celle ise sıdkı öğretiyor. Bu yola gireceksen eğer, girişin de sıdk ile olacak, yürüyüşün de sıdkla olacak, varışın da sıdk ile olacak. İşte o zaman kurduğun medeniyet İslam medeniyeti olacak. Aksi halde kurduğun medeniyet yalancı bir medeniyet olur. Yalanla başlamışsın işe, dolanla başlamışsın işe. Senin kuracağın medeniyet İslam medeniyeti olabilir mi? Senin etrafındaki insanlar İslam medeniyeti kurabilecek bir kadro olabilir mi? Ey Resulüm böyle söyleyeceksin. Allah'tan daima sıdkı isteyeceksin. Sadık olacaksın. Ve Allah Resulü hiçbir zaman yalan söylemedi. Savaş bile olsa yalan söylemedi. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine sıdkı emretmişti. Peygamber Rabbine itaat eder. Hiçbir meselede Rabbine karşı gelemez. De ki ey Resulüm ec'alli min ledünke sultanen nasira. Sen önce sıdk ile çıkmayı, sıdk ile girmeyi isteyeceksin Allah'tan ve bütün ümmet-i Muhammed böyle isteyeceksiniz. Her hareketinizde sıdkı isteyeceksiniz. Ve sonra da Allah'tan de ki ey Resulüm bana ey Rabbim kendi katından bir de sultanı nasir nasip eyle. Yardımcı bir güç, kuvvet bana nasip eyle. Sağlam bir kadro bana nasip eyle. Ve aynı zamanda güç ver bana, maddi bir güç bana nasip eyle. Aksi halde ben görevimi yapamam ey Rabbim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Azze ve Celle kitabıyla yapmadığını sultanla yapar. Yani Kur'an bazen olur ki haramlara engel olmaz. Olamaz. Kur'an haram der ama insanlar haramı işlerler. Fakat sultan olacak olursa İslam devleti ve başında da İslam ile idare eden bir idareci, Allah'tan korkan İslam'dan başka bir şeyi kabul etmeyen bir idareci olacak olursa başlarında, işte o zaman haramları toplum yapamaz hale gelir. Kitabın başaramadığını sultan başarır, kitabın başaramadığını devlet başkanı başarır. Kitap içki haramdır der ama devlet başkanı eğer içki yasaklamayacak olursa, bugün olduğu gibi işte içki serbest olur. Halbuki kitap haram demişti. Kitap zina haramdır der. Ama devlet yasaklamadığı zaman serbest olur. Kitap kumar haramdır der. Kitap faiz haramdır der. Kitap açık saçıklık haramdır der. Ama devlet yasaklamadığı zaman serbest olur, helal olur. İşte onun için Allah Resulü öyle onu söylüyordu. Allah Azze ve Celle kitabıyla yapmadığını sultanla yapar. Demek isteniyordu ki, sultan sizden olmalı. Demek isteniyordu ki, sultan Allah'ın dediği şekilde idare etmeli. Demek isteniyordu ki, sultan, sultanlar sultanı, kainatın padişahına teslim olan birisi olmalı. O yeryüzünde Allah'ı hakim kılmalı. Yeryüzünde kitap tek başına ne yapsın? Kitabın hakim olabilmesi için güç lazım. O güç insanlara Allah tarafından verilir. Liderlere verilir o güç. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberine güç istemesini söylüyordu. Güç isteyeceksin Allah'tan ama kendini hakim yapmak için değil. Yeryüzünde bir kral olmak için değil. Bir firavun olmak için değil. Kendini hakim kılmak için değil, Rabbini hakim kılmak için güç isteyeceksin. Güç istemek demek ki kibir değil. Güç istemek demek ki kötü değil. Nasıl ki savaş için silah bulmak kötü değil ise, aynı şekilde güç istemek de kötü değil. Ama gücü dünyevi bir maksat için istemek kötü. Dünyevi bir gaye için istemek kötü. İşte öyle bir maksatla isteyenler, o güç ve kuvvet ellerine geçtiğinde bir firavun olurlar, bir Nemrut olurlar. O gücün ve kuvvetin Allah tarafından kendilerine verildiğini unuturlar da, benim dediğim olacak demeye başlarlar. Yeryüzünde Allah'ın dediği değil, onların dediğinin olmasını isterler. Artık onlar bir firavundurlar. Kendisinin bir hiç olduğunu anlamamış olanlar. Bir damla sudan yaratıldığını anlamayanlar, işte güç onların eline geçerse bir gün vermeyeceksin yani. Bir damla sudan yaratıldığını unutmuş adama gücü vermeyeceksin yani. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyene vermeyeceksin yani. Verecek olursan onun kulu durumuna geleceksin. Firavun olacaklar, sen de onlara teslim olacaksın. Mecbur kalacaksın. Güç ve kuvvet ellerine geçenler, eğer Allah Azze ve Celle'nin kudretini tanımamış, kendisinin hiçliğini anlamamış kimseler iseler, işte o zaman onların öyle hallere girdiklerini görürsünüz. İşte o zaman onlar yeryüzünde gücü ellerine alınca firavun kesilirler. Ey Resulüm sen güç isteyeceksin ama sen zaten bir damla sudan yaratıldığını anlamış birisisin. Sen hiç olduğunu anlamış birisisin. Sen kudretin Allah'a ait olduğunu anlamış birisisin. Sen la havle ve la kuvvete illa billah diyen birisisin. Kuvvet yoktur ancak Allah'la kuvvet olur demiş olan birisisin. Hiçbir şey kımıldamaz Allah'ın kudreti olmadan demiş birisisin. Sen ağaçtan bir yaprağın Allah'ın izni olmadan düşmeyeceğini anlamış birisisin. Sen kuvvet iste. Senin hakkındır kuvvet istemek. Çünkü sen kuvvet eline geçince benim dediğim olacak demezsin. Böylelerinin elinde olmalı kuvvet. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine dua etmeyi öğretiyor. Allah'tan bunları iste. Kuvvet iste, kudret iste. Ve bunun bir manası da şudur. Kuvvetli, kudretli insanları da kazanmaya çalış. Ama hiçbir zaman onların önünde iki büklüm olma. Hakkı onların önünde iki büklüm etme. Onlar hakkın önünde iki büklüm olmalılar. Kendini beğenmiş kibirli adamlar değil. Tevazu sahibi, güçlü kuvvetli, yetkili ama mütevazi olan insanlarla da ilgilen ey Resulüm. Çünkü Allah sana böyle dua etmeyi öğretiyor. Bir sultanı nasir, yardım edecek olan bir sultan. Kudretli insanlar iste ama mütevazi olanları. Ama öyle devletlerin katılmasını iste ki o devletler teslim olduklarında, o yetkili insanlar katıldıkları zaman İslam kuvvetlenmiş olsun. Allah Azze ve Celle bu şekilde hem yetkili insanlara tebliğ edilmesini emretmiş oluyor, hem de bir peygamberin güç ve kuvvet sahibi olması gerektiğini ifade ediyor. Allah Azze ve Celle o peygamberini o şekilde göndermişti. Güçlü, kuvvetli bir peygamber olarak gönderildi. Diğer bazı peygamberler gibi şehit edilemeyecek o. Diğer bazı peygamberler gibi dünyada zafer başaramadan göçüp gitmeyecek o. O bir medeniyet kuracak da gidecek. O başaracak da gidecek. O arkasında büyük bir devlet bırakacak da gidecek. Ey Resulüm, onun için sen kuvvet iste Rabbinden, kudret iste Rabbinden, sana yardım edecek olan, ensar olacak olan insanlar iste Rabbinden. Sen bir sultanı nasir iste Rabbinden, yardım edecek olan bir güç ve kuvvet iste Rabbinden. Aksi halde görevini hakkıyla yerine getiremeyebilirsin. Sana verilmiş olan vazife, onu yerine getirebilmen için öyle davranman lazım. Tebliğ yapman lazım. Güçlü kuvvetli insanları da kazanman lazım ey Resulüm. Ve kul ca'el hakku ve zehekal batil. Ve yine de ki hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, batıl def olup gitti. Zaten hak geldiği zaman batıl def olup gider. İnnel batile kâne zehûkâ. Zaten batıl şüphesiz ki sonuç itibariyle hiçtir ve yok olmaya mahkumdur. Böyle söyle ey Resulüm. Hak gelirse batıl zail olur de. Sen hicret edeceksin. Hicret ettiğin zaman büyük bir medeniyet meydana getireceksin. Çünkü sen sıdk ile çıkacak, sıdkla yürüyecek, sıdk ile mesafe alacak ve bir medeniyet meydana getireceksin. Ondan sonra sen Allah'tan yardım istemiştin. Bir sultanı nasire sahip olacaksın. Allah sana verecek yani. Ve bu ayetler geldiği zaman Müslümanlar henüz zayıflardı. Birçoğu Habeşistan'a gitmiş, bir kısmı sağa sola gitmek zorunda kalmış ve Mekke'de kalanlar zulüm altında inliyorlar. Ve Allah Azze ve Celle o zaman onlara bunu söylüyor. Hak geldi, batıl zail oldu. Halbuki daha batıl zail olmamıştı. Hak gelmişti, gelmişti de hak hala hak hakim olamamıştı. Hala batıl hakim durumdaydı. Allah Azze ve Celle o zaman bunu haber etmişti. Hak geldi, tamam mesele bitti dedi. Zehaka ifadesiyle, geçmiş zaman ifadesiyle. Geçmiş zaman ifadesiyle, halbuki daha olmamıştı olay. Halbuki evet hak gelmişti ama henüz daha batıl yıkılmamıştı. Ama Allah yıkıldı diyor, yıkılacak da demiyor. Yıkıldı, iş bitti diyor ey Resulüm. İş bitti. Benim için zaman söz konusu değil diyor. Sizin için zaman söz konusu. Benim için zaman yok. Dolayısıyla benim için ha olmuş ha olacak farkı yok. Ben sana diyorum ki batıl yıkıldı, iş bitti. Bu müminlere bir müjdeydi. Bu gaybtan verilen bir haberdi aslında. Nasıl ki Bedduha suresinde öyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Gelecek günler senin için daha hayırlı ey Resulüm demişti. İlk surelerdendir Duha suresi. Henüz daha Müslümanlar zulüm altında inliyorlar. Böyle bir ihtimal yok, böyle bir alamet bile yok. Ama Allah Azze ve Celle o zamandan haber ediyordu, gayipten haber veriyordu. Bu Kur'an'ın kelamullah olduğunun delillerindendir. Allah Azze ve Celle o zaman söylüyordu. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Ahire yani gelecek bir manaya göre Diğer manaya göre ahiret, bildiğimiz ahiret, öbür dünya, bu dünyadan daha hayırlı. İkinci manaya göre ise gelecek günler bugünden daha hayırlı ey Resulüm. El-Ule, bugün, bu zamandan. El-Ahire ise gelecek günler, gelecek yıllar manasında olmuş oluyor. O manaya göre düşünüldüğünden. Ey Resulüm, gelecek günler senin için bugünden daha hayırlı. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. O kadar verecek ki seni razı edecek kadar verecek. Sana koca bir ümmet verecek, sayısını bilmeyeceksin. Yüzlerce milyonlar, milyarlar sana ümmet olacaklar. Üzülme ey Resulüm, devam et yoluna. Bugün belki az görünüyorsunuz, belki bugün zayıf görünüyorsunuz. Nasıl olacak böyle bir şey? İhtimal var mı ki gibi geliyor size? Ama Allah sana haber ediyor. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Verecek sana ve sen razı olacaksın. O kadar verecek sana. Sonra İnşirah suresinde de aynı şeyi söylemiştim. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Senin zikrini, senin şanını, şerefini yükseltmedik mi? Halbuki daha yükselmemişti o zaman. Yani yükselttik, yani iş bitti, yani yükselecek, merak etme. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Senin şanın, senin zikrin her tarafta konuşulacak. Sana iftira atanların iftirası ortaya çıkacak. Belki bugün nasıl olacak diye düşünebilirsiniz. Nicelere iftira atıyordu o zaman peygamberimize. Kimi mecnun diyor, kimi şair, kimi bilmem ne diyordu. Hepsi bir şey söylüyordu ve insanlar etkiliyorlardı. O kadar iftiracıların iftiralarının hepsinin kalkması hemen hemen mümkün değil gibi görünüyordu. Ama Allah haber veriyordu. Senin şanın yükselecek. Bütün iftiraların hepsinin iftira olduğu ortaya çıkacak. Ve mesahibukum bi mecnun. Arkadaşınız Muhammed deli değil. Bunu herkes anlayacak. Ve bunlar gerçekleşti. Gerçekten de bugün dünyanın her tarafında her gün eşhedü enne Muhammeden Resulullah deniliyor. Her tarafta Allah Resulü ezanlarla anılıyor, zikrediliyor. Allah'ın dediği doğru çıktı mı çıkmadı mı? Ve refa'na leke zikrak. Doğru çıktı mı çıkmadı mı? Bunlar kelamullah mıymış yoksa kelamül insan mı? Kelamı Muhammed miymiş haşa? Allah'ın kelamı olduğunun delili değil midir bunlar? Gayb'tan verilen bir haber bu. Ey Resulüm, batıl yok olacak, merak etme. Hak geldiği zaman batıl yok olur. Eğer bugün hak olduğu halde batıl yok olmuyorsa hakkı hakim kılmadığındandır Müslümanların. Hakkı ayağa kaldırmadıklarındandır. Hakkı hak bir yolla savunmadıklarındandır. Eğer hakkı savunurken hak bir yolla savunsaydılar, eğer hakkı savunurken peygamberin mücadele yöntemiyle savunsaydılar, Rabbani bir hareket metodu takip etseydiler, o zaman batılın yıkılıp gittiğini görecektiniz. Allah hak geldiği zaman batıl yıkılır diyorsa doğrudur. Allah yalan söylemez. Eğer bugün hak gelmiş, hak var olduğu halde dünyada, İslam var olduğu halde, eğer yine de batıl yıkılmıyorsa, bunun manası Müslümanlar hakkı hak yolla savunmuyorlar. Hakkı getirip ortaya koymuyorlar. Eğer hakkı ortaya koysaydılar, batılın dayanması mümkün olmayacaktı. Çünkü iki kere iki dörttür. Siz eğer bunu ortaya koyacak olursanız, iki kere iki beştir diyenler hemen yıkılıverecekler. İki kere iki üçtür diyenler yıkılıverecekler. Batılın yıkılması çok kolay. Önemli olan hakkı ortaya koymak. Hakkı hak bir yolla ortaya koymak. Geri adım atmadan ortaya koymak. Hak'tan taviz vermeden hakkı ortaya koymak. Hak'tan taviz verdiğiniz müddetçe hakkı hakim kılmanız mümkün olmayacaktır. Sağlam kadroların yetişmesi mümkün olmayacaktır. Kaypak insanlar çoğalacaktır. Renkten renge girecek şahsiyetler çoğalacaktır. Dava adamı yetişmeyecektir. Allah Azze ve Celle hakkı eğer ortaya koyabilirseniz batılın yıkıldığını göreceksiniz. Demek ki bugün yeryüzünde Müslümanlar hakkı hak bir metot ile savunsalar ve ortaya koysalar ve bir medeniyet meydana getirseler, o takdirde Batı medeniyetinin de yıkılacağını göreceklerdir. Çünkü insanoğlu Batı medeniyetinden çok çekti. Son 2-3 asırdan beri Batı medeniyeti dünyada hakim. Ondan evvel biz hakimdik. Biz yeryüzünde hakim iken, Allah'ın adaletiyle hükmederken, o asırlarda biz insanlara zulmetmedik. Bizim hakim olduğumuz, İslam'ın hakim olduğu asırlarda yeryüzünde huzur vardı. Yeryüzünde mutluluk vardı, kardeşlik vardı. Ana babayı biliyorlardı çocuklar. Akraba tanıyorlardı insanlar. Komşuluk ilişkileri vardı. Karı koca arasında mutluluk vardı. Boşananlar böyle çok değildi. İnsan insanca yaşıyordu. Çırılçıplak hayvanlardan aşağı bir hayat yaşamıyordu. İnsan insanca yaşıyordu. Ve Rabbini tanıyordu. Kainatın sahibini tanımayan medeni sayılabilir mi? Kendisine rızık vereni tanımayan medeni sayılabilir mi? Kainatın sahibine ortak koşan medeni sayılabilir mi? Çırılçıplak gezen medeni sayılabilir mi? İsterse uzaya gitsin soruyorum size. Medeni sayılabilir mi? Namussuz adam medeni sayılabilir mi? Hırsız adam medeni sayılabilir mi? Hain adam medeni sayılabilir mi? Anasını babasını sokağa atan adam medeni sayılır mı? Zayıfları ezen, kadınları ezen, çocukları ezen medeni sayılır mı? Fakir fukarayı ezen medeni sayılır mı? Maddeyi manadan üstün gören medeni sayılır mı? İnsanın bedenini insan ruhundan üstün gören medeni sayılır mı? Eğer İslam medeniyetini ortaya koyabilirlerse bugün Müslümanlar, o zaman Batı medeniyetinin yıkıldığını görecekler Allah'ın izniyle. Çünkü Batı'nın bugün insanlığa verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Batı'nın değerleri tükenmiştir. Batı bugün insanoğluna mesela neyi vaat ediyor söyler misiniz? Demokrasiden başka neyi vaat ediyor söyler misiniz? Varsa başka bir vaadi söyleyin. Ben başka bir vaat bilmiyorum. Modern bir hayatın dışında, demokrasinin dışında ben başka bir vaatlerini bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Demokrasiyi kuranlar, demokrasinin beşiğinde olanlar, İngiltere'nin mesela eski başkanlarından Churchill'in dediği gibi demokrasinin ne olduğunu şöyle ifade etmişti. Demokrasi berbat bir şeydir dedi. Ama berbatların içerisinde en az berbat olanlardandır demişti. Ve bugün Batı'nın insanlığa vaat ettiği şey bundan başka bir şey değildir. Değerleri tükenmiş olan bir medeniyet. İntihar hadiselerini çoğaltmış olan bir medeniyet. Boşananların sayısını her gün arttırmış olan bir medeniyet. 20-30 yıllık evlilerin hemen hemen çok çok azaldığı bir medeniyet. Anasını babasını sokağa atanların medeniyeti. Huzur evleri kurmuş olan, yani huzursuzluk evleri kurmuş olanların medeniyeti. Kadınların düşük yaptığı cenimleri yiyen alçakların medeniyeti. Irak'taki zulümleri yapanların medeniyeti. Hakkı ortaya koyabilirsek batılın yıkıldığını göreceğiz kıymetli kardeşlerim. Müslümanlar hakkı ortaya koysunlar hakkıyla. Hakkı ortaya koymadıkları için bugün kafir yeryüzünde batılı hakim kılmıştır. Müslümanlar kafirden de mi korkak olacaklar? Müslümanlar kafir kadar da mı davalarını ortaya koymayacaklar? Kafirden bile korkak olanlara yazıklar olsun. Kafir kadar bile cesaretli olmayanlara yazıklar olsun. Kafir Allah'tan bile korkmuyor. Sen nasıl kafirden korkabilirsin? Yazıklar olsun. Kafir senden korkmuyor. Sen nasıl kafirden korkabilirsin? Yazıklar olsun. Kafirden korkana yazıklar olsun. Enfal suresinde Allah azze ve celle sizden 100 kişi onlardan 1000 kişiye galip gelir demişti. Sonra bunu hafifletti de sizden 100 kişi onlardan 200 kişiye, sizden 1000 kişi onlardan 2000 kişiye galip gelir demişti. Allah seni böyle tarif ediyordu. Böyle olamayanlara yazıklar olsun. Cesaretsiz olanlara, kafirin karşısında iki büklüm olanlara yazıklar olsun. Ne yapalım, bugün batıl hakimdir, güçlüdür diyenlere yazıklar olsun. Hakka sahip olsaydın kendini üstün görecektin. Öyle diyordu Kur'an. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer müminseniz ama hakkıyla iman ettiyseniz üstün olanlar sizsiniz. Siz üstünsünüz. Hakka sahip olanlar batıla sahip olanlardan üstündürler. Çünkü hak batıldan üstündür. Ve hak geldiği zaman batıl kaçacak yer arar. Allah Azze ve Celle hakkı hakim kılanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Irak'taki mücahitlere, Filistin'deki kardeşlerimize, Çeçenistan mücahitlerine, Afganistan mücahitlerine, bildiğimiz bilmediğimiz bütün mücahit kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım onların cesaretlerini arttır. Ya Rabbi kafirleri birbirlerine düşür. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.